Sevgili dostlar, değerli Erkam Radyo dinleyenleri ve bizi izleyen sevgili seyirciler, kıymetli misafirlerimiz, programımıza tekrar hoş geldiniz. Spor ahlak ilişkisinde bu hafta beslenme, spor, insan ilişkisini, ahlak ilişkisini konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta işin daha manevi boyutu, psikolojik boyutu, duygu, düşünce ve bizim gönül alemimizdeki beslenmemizin davranış olarak nasıl tezahür ettiği hususuna kafa yormaya çalışacağız. Rabbim inşallah lütfederse faydalı olmaya çalışacağız. Umuyoruz güzel, faydalı bir program olur. Rıfkı abi, ben şöyle bir anekdotla girmek istiyorum.
Tabii.
Geçenlerde oğlum basketbol oynuyor, profesyonel olmaya çalışıyor. Maçın sonlarına doğru rakip takım yabancı bir takımdı, özel bir maçtı. Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilerin içinde bulunduğu bir takım. Çocuğuma özellikle bir kaza geçirmişti. Maskeyle maça çıktı. Rakip takım oyuncuları özellikle yüzüne temas etmeye çalıştılar ve vurdular. Çocuk da tabii demoralize oldu ve hakeme yöneldi. Hocam dedi, özellikle yüzüme vuruyorlar dedi. Ve oğlumun oynadığı takımın hocası kenara aldı şeyi. Yani korumak için. Fakat rakip takımın hocası kenara almadığı gibi daha sonra oğlum söylediğinde yüzüne özellikle temas et, vur, onu sinirlendir diyerek onu provoke etmeye çalıştığını gördük. Bunu müşahede ettik. Hatta bu konuda organizatörlere şikayetimizi de ilettik. Şimdi baktığımızda profesyonel sporun bile bu noktaya geldiği noktada, daha önceki programlarda da konuştuk. Siz bunu çok güzel anlatmıştınız. Amatör sporlarda bile kazanma odaklı, çok fazla detaya girmek istemiyorum. Bir yabancı hoca, yabancı okul gelip bizim ülkemizde bunu bir gurur meselesi yaparak yenelim diyerek agresif bir oyun sergiliyor. Baktığımızda yine aynı yere geliyoruz. İnsanın manevi beslenmesinin, manevi duygu dünyasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bir şey daha açık söyleyeyim. O büyüttüğümüz batının, fair play, ahlak dediğimiz batının da içinin çok boş olduğunu, maçları daha yakından bu gözle izlerken içlerinin çok boş olduğunu da gördüm. Geçen haftalardaki programlarda biz aslında dünyaya nasıl örnek olabiliriz, bu potansiyelimiz var mı konuştuk, var olduğunu, bu potansiyelimizi harekete geçirmemiz gerektiğini konuştuk. Biraz bugün bu konulara girelim istiyorum abi.
Şimdi
Manevi beslenme nedir? İnsanın psikolojik olarak iyi
çok
hali
güzel.
nedir?
Şimdi
Saha içerisinde zorbalığı teşvik eden bir hocayı ve öğrenciyi. Çünkü o öğrenci, o 13 yaşında, 14 yaşındaki çocuk hocasına göre şekil alıyor. Nasıl bu noktaya geldi insanlık abi?
gelir gelir. Çünkü insanlar kalplerindeki o her zaman söylüyorum ve çocukluklarında bireyler, ebeveynleri tarafından ya da öğretmenleri tarafından yeterli ahlaki beslenme verilmedikleri için onlara, yani kötünün, iyinin, haramın, helalin ne olduğu onlara öğretilmediği için onlar her şeyin, her yolun mubah olduğunu inanıyorlar. Yani en büyük tehlike de zaten insanoğlu için beslenmenin psikolojik kısmıdır. Yani öyle bir beslenme beslerler ki psikolojik olarak insanları, işte senin oğluna yapılan olay çok normal gelir ve bu ahlaksızlıktır, ama bu kabul görmüştür maalesef. Şimdi neden? Çünkü hakem eğer ahlaklı olsaydı anında oyunu durdurur, onu kırmızı kartla dışarı
Bir
koyardı.
de diyor ki seni atarım diyor oğlum itiraz edince. İtiraz
İşte
etme
bak,
bana
bu
diyor.
ahlak çürümesidir. Bu işte beslenmenin aslında genç yaştaki sporculara verilen en büyük beladır, en büyük kötülüktür. Ama maalesef o çocuğun o güne kadar yediği her lokmanın ahlaki sınırları vardır, tesiri vardır. Her lokmanın bir maddi bir de manevi tarafı vardır. Biz maddi tarafını önceki programda konuştuk. Şimdi manevi tarafını konuşacağız. Bugün manevi tarafı da işte budur. Senin bu konuya girmenin altında her şey var. Örneğin ben oynanan bir Galatasaray maçında, Kayserispor maçında bir olay gördüm.
Geçen hafta oynanan.
Geçen hafta oynanan Eren öyle bir geliyor ki hava topuna, Kayserisporlu oyuncu yani hava topuna çıkıyor. Öldürmek için geliyor. Ve beynine geliyor.
O düzey yani.
Ve kafayı vurduktan sonra da eliyle de suratına vuruyor. Yani o topu ben kazanayım da ne olursa olsun. Şimdi bu çocuk nasıl yetiştirilmiş? Alakalı hangi değerler verilmiş buna? Acaba buna çocukken birileri deseydi ki, ya Eren bak sakın oğlum,
Veya o maça çıkmadan önce hangi
bırak
psikolojiyle?
o maç artık bitti, o maçı yapacak. Ama bu yedir, bak 0-7. En çocuğun altın çağı 0-7'dir. 0-7 yaşından sonra çocuğa %50'yi bile veremez. Ama 0-7 %100 verirsin. İşte onun ebeveynleri, onun öğretmenleri, ona ahlaki değerleri öğretseydi insan hayatının her şeyden daha değerli olduğunu,
insan onurunun
ve insan onurunun ve kul hakkının en önemli şey olduğu ona öğretilseydi, o öyle gelip de ona asla vurmazdı. Çünkü o bir gol pozisyonu değil. Orta sahada olan herhangi bir pozisyon. Ama sen o kadar bir hırs yapıyorsun ki adama öldürmeye, yaralamaya ve kart görmüyor. Asıl komik olan, acı olan bu. Yani kabul görmüş. Onun bu halini toplum da kabul ediyor.
Şöyle bir adam,
asıl çürümüşlük burada.
Spor oyunlarında uzmanların şöyle bir algısı var sporcuların. Futbol ve basketbol temaslı oyun.
Yani temas ama burada... vur kır parçalı öldür değil ki. Şimdi ben Avrupa maçlarını da seyrediyorum.
Ben doğru bulmuyorum bunu.
Temaslı ahlaksız. Oyun... Bizim bir hocamız vardı.
Aslında temaslı oyun topa temas edebilir.
Bugün Türkiye'de Necmettin, Trabzonspor 7 keşlik şampiyon olmuştur. 4 tanesini Ahmet Suat. Buradan rahmetle yad ediyorum. Ahmet Suat özü zamanında olmuştur. Ben onun zamanında yetiştim. Ve onun zamanında zaman zaman kendi kulüplerimizde aynı yerde kamp yapardık. Uludağ'da veya başka bir yerde. Bize sohbet ederdi. Ve inan bana sohbetin sonunda yanında bir ben kalırdım. Herkes giderdi. Sıkılırlardı. Çünkü adam İslam'ı anlatıyordu, hala anlatıyordu. Derdi ki kendi futbolcularına bile, bana da derdi, oğlum bak, kul hakkı var. Futbolda oynarken keyif al. Keyif alırsan kaliten artar. Hmm. Ve dolayısıyla zaten para kazanacaksan da kazanırsın. O seni bir başarıya götürür. O gizlidir o. O ajanda senin güzel ahlakının ajandasıdır derdi. Ama topa sert ol. Arkadaşına sert olma. Hmm. Topa sert olursan ikinizin kuvvet dengesiyle bu normalleşir. Sakatlık olmaz. Ama sen topa değil adama sert olursan o zaman ne oluyor? Yani seni da bir gün bunu yaparlar.
Zihninin aslında arkasında bir kod var.
Kod var.
Topa sert olmayla rakibe kod olma kodu aynı değil yani.
Avrupa bugün sahadaki oyuncuları ahlak olarak değil, sahadaki oyuncuları maçın sonuna kadar kırmızı kart görmesin diye bu bilgiyi veriyor. Çünkü bunun sonunda Avrupa'daki antrenör hakemler eşit davrandıkları için her an kırmızı kartla cezalandırabilir. Anlatabiliyor muyum?
Cezadan
i̇şte
korktuğu için.
İşte manevi beslenme bu. Tabii o takımın eksik bırakırsan faturayı da ödersin. Bizde zaten lobiler büyük takımların güçlü olduğu için onlar hep şampiyon olurlar genelde. Ve dolayısıyla da onların antrenörleri de onların başkanları da şöyle der. Vur kır parçala ve taraftara da kendi adamlarına amigo yaparlar. Siz de böyle bağırın. Hatta o bu vur kır parçala yaptığı zaman onu alkışlayın. Anlatabiliyor muyum? Yani arena. İşte bunlar hep manevi beslenmedir. Türk sporunu buradan kurtulmanın yolu çocuklarımızı eğitirken insani, İslami ahlak üzere eğer eğitebilirsek kurtarırız. Yoksa o çocuklarımız büyüdüğü zaman maalesef ama maalesef bunlardan yoksun olduğunda hem başarısız olurlar, hem kulaklarına girerler, hem de spor dünyaları ağır sakatlıklarla kısa sürede biter. Ben çok öyle oyuncu biliyorum. Böyle gırtlağına dalardı adamın. Sonra 26 yaşında futbola veda etti. Çünkü sonuçta ekmek yiyen birisine senin gibi yeme diyorsun. Ben yiyeceğim hepsini diyorsun. Yani hırsızlık yapıyorsun. Hırsız yani futbolcu oluyorsun.
Güzel bir noktaya geldiniz. Hepsini ben yiyeceğim. Yani siz
hırsız
ona sehavet ve isar duygusunu vermemişsiniz. Açalım isar ne demek? Kendin için istediğini sehavet, diğer kamlık. Kendin için istediğini kardeşin için de isteme ama isar kendimden önce rakibimi düşünmek. Buna modern psikoloji diyor ki şimdi empati diyor. Empati. Yani empati. Empati bile değil. Empati bile onun yerini tutmuyor Rıfkı abi. Yani İsa'nın bile yerini tutmuyor. Gerektiğinde rakibini sakatlanacağını gördüğün anda senin...
Ama yabancılar yabancı takımlarla oynarken bunu yapıyorlar.
Senin bir hatıran vardır Rıfkı abi. Aklıma geldi. Şenol Güneş hocamla istersen onu Avni Aker'de paylaşalım onu. Paylaşalım.
Trabzonspor'la şampiyonluk mücadelesi verdiği sene, o sene
84 yılı değil mi?
82-83'te oynadık bunu. 83-84'te Trabzon şampiyon oldu ve 82-83'te ben Sarıyer'de futbol oynuyorum. Süper Lig'de oynuyorum. Trabzon deplasmanındayız. Maçın son dakikaları
da
öyle
Şenol
bir
hocama selam olsun.
Selam, öyle bir pozisyon oldu ki bizde Çelebiş'te yabancı bir oyuncu vardı. Harika bir ara tapası attı. Ve ben toplar Trabzonspor savunmanın arkasında buluştum. Hava kaygan. Şenol abi de o zaman ligde en az gol yiyen kalecilerden bir tanesi. Çünkü Trabzon'a gol atmak, deveyi hendek atlatmak harika bir savunma, harika bir takım oyunu. Ahmet Suat Hoca kenarda teknik adam ve Şenol Güneş amil takım kalecisi ve müthiş kaleci.
Etten duvar diye bir tabir var.
Yani geçmem mümkündür ama oldu. Bir pozisyon. Çünkü gol atmak istiyor. Trabzonspor yüklenirken bir açık verdi. Ben de süratli bir oyuncuydum. Girdim araya, topla buluştum. Topla buluşamadım. Top gidiyor. Ortada Şenol abi yattı. Çıktı. Ben kaydım. Kaydığım an topa burun buruna geldim. Fakat topu kaldırsam top gol olacak. Ama gol olduktan sonra benim kramponlarım Şenol abinin beynine girecek.
Yani ve o anda Allah, bir veya iki saniyelik mesele.
O kadar. Ve ben golü atmak yerine...
Bakın bir veya iki saniyelik
topu
mesele.
Topu kaldırmak yerine topla beraber kenara kaçtım. Şenol abi sakatlanmasın diye. Ve Şenol abi boşa düştü.
Şimdi tekrar edelim. Topa vursanız gol olacak.
Topa vursam gol olacak ama kramponların Şenol abinin kafasına girecek. Ve belki de ölecek. Ve ben ayağımda da demir krampon var.
Ya ciddi bir travma geçirebilir.
Ölebilir de yani. Ama ben çocukluğumdan beri hep şu ahlak aldım evimden ve ailemden. Oğlum sakın insanlara vurma. Sakın insanlara üzme. Sakın insanlarla beraber bir işteyken bile onun hakkına tecavüz etme. Benim rahmetli anneannem, rahmetli annem, rahmetli babam beni böyle yetiştirdi. Ve ben bu bilgi beynimde benim, zihnimde oturdu.
O pozisyonun devamını bir bitirelim abi.
O pozisyonun devamı ben topla beraber out'a gittim. Ve yaklaşık 8 metrede kaydım en az. 8 ile 10 metre. Ve Şenol abi de en az 7-8 metre o da kaydı. Ters taraftan. Ve kalktığında hemen şöyle yaptı o. Acaba bana Rıfkı dokundu mu diye. Çünkü biz milli takımdan da arkadaşız. Ve ben de kalktım Şenol abi bir şey var mı dedim. Hani ola ki o kaçış anımda herhangi bir yerine bir müdahalem olur. Biz böyle futbolcuyduk. Bugün ise ben inanıyorum, benim o pozisyonumda başka bir oyuncu olsa ve yetiştirirken ahlaki ve İslami değerlerle büyütülmezse bana ne der? Çünkü Trabzon'da atacağına o kadar büyük para, büyük sevinç, büyük puan ve senin şöhret basamaklarına çıkman var ama ben hepsini reddetti beynim. Kalbim reddetti.
Şenol Hocam'ın tepkisi oldu mu maç içinde veya maçtan sonra?
Maçtan sonra soyunma odasına geldi.
Çünkü kaptan da o zaman.
Tabii geldi ve bana dedi ki sana teşekkür ediyorum dedi. Ve ilişkimiz ondan sonra daha da arttı onunla. Çünkü orada ölümcül bir... O çünkü topu alırım diye çıktı. Bense vururum, gol olur diye kaydım. Öyle bir top. Ve kaygan bir havada ve top gittikçe durdu. Kaygandan dolayı durduğu için ben topa zaten daha yakın oldum.
Ters top diyoruz buna. Ben ters de futbol oynadım. Evet.
Ve hayati bir olay varken ben dışarı gitmeyi tercih ettim.
Çaprazdan gelir, siz rakibinize karşı karşıya gelirsiniz.
Ama aynı olaylarda başka oyunculara bakıyorum. Tam tersini yapıyorlar. Ne kul hakkı var... Ne ölümden korkmak var ve ben o çocuk orada eğer Eren eğer o çocuğun suratını ve yaklaşık 4 dakika kadar da kaldı ve bantlandı suratı ve o çocuk oradan hastaneye acil de olabilirdi ve daha da ileri gidiyorum Rıdvan'ın bir Trabzonspor maçında Yesiç için libero oynadığı bir maçta ayağını kırdı Yesiç ve futbol hayatı bitti. Ayağına bastı Rıdvan devre dışı kalsın diye. Ve futbol hayatı bitti. Şimdi bunlar yaşanıyor. Bunlar var. Ama işte bebeğinler. Bak ha sanma ki bunu ben kendime. Bunu kendine yaparsın. Yani sen birisine ayağını kırarsan, kafasını kırarsan, faul yaparsan bir gün sana da yaparlar. Net. Aslında kendi kendine yapıyorsun. Onun için insanlar sporu yaparken profesyonel de amatör her zaman şunu düşünmeli. Birinci önceliği kul hakkı. İkinci önceliği de ne olursa olsun. Bırakmak dahi olabilir. Kendine yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma. Ben manevi beslenmem iyi yaptığım için hata yapmadım.
O zaman
Rabbime de şükürler olsun. Bugün hala hayatımda bir yara olarak o vicdan azabı olarak kalırdı.
Şimdi Rıfkı abi Rus bir sosyolog hanımefendi var. Profesör ismini unuttum. Aile Bakanlığı'nda da Rusya üst düzey görevleri olmuş bir hanımefendi. İsmini yazmadım. Şimdi aklıma geldi. Türk dizilerini yasaklanmalı Rusya'da dedi. Ve şu anda Putin Türk dizilerinin önemli bir kısmını yasakladı Rusya'da. Gerekçesi de şu.
Ben katılıyorum.
Aile mefhumunu dinamitleyen, birlikte olma, saygı, hürmet ve kadirşinaslığı ve insanın onurunu yukarı taşıyan.
Osmanlı dizileri hariç, hep tarihi diziler hariç hepsini yasakladı.
Anlatayım. Aileye dinamit koyan diziler diye nasıl bir Türkiye bu dizileri izin verebilir şeklinde i̇şte açıklama
ahlak,
yaptı.
İşte ahlak sokakta. Ahlak, ahlaksızlığın ahlaktan daha değerli olduğu bir dönem yaşıyoruz Necmet.
Ya şuraya geleceğim. Şimdi beslenme dedik ama çocuklarımız dijital dünyadan bırakın çocukları hepimiz.
Orada da besleniyorlar. Spor, kötü besleniyorlar evet, dijital dünyada da.
Bugün yetişkinler.
Göz beslenmesi oluyorlar, ağız değil.
Çocuklar prime time deniyor. Televizyonlarda özellikle akşam 7 ile 10 arasında baktığımızda en çok izlenen programların, haberlerin.
Peki enteresan olan kimler izliyormuş en çok? Biliyor musun, ben araştırdım.
Buyurun abi söyleyin.
30 yaş üstü.
Evet.
70'e kadar.
Evet.
Desen ki adama.
Peki nasıl çocuklarımıza değer aktaracak? Yani manevi beslenmeyi.
İşte bu gençleri... adamlar çocukları var bunların. Hmm. Bak 30'dan sonrakiler bu dizileri istiyor. İşte bu izledikleri dizilerde de çocuklarına monte ediyorlar.
Evet, bu onun için de çocuklar da. Bu çocuklar da, sağlıklı manevi beslenmeyle yürüyebilir mi?
Mümkün değil. Otobüse biniyorsun. Vapura biniyorum. 15-20 yaşındaki gençler kulaklık uyuyormuş numarasıyla. 60-70 yaşındaki adamlar ellerinde böyle ayakta dikiliyorlar. Çünkü bunlar gözlerinden mavi beslenme aldı. Beyinlerine bitti bunların beslenme. Bak mavi beslenme diyorum. Yani gökyüzünden gelen beslenme. Yeşil beslenme yapmadılar. Yeşil beslenme yapsalardı asla böyle olmazdı. Bunları mavi besliyorlar. Kırmızı beslenenler de Epstein oluyor işte.
Evet.
Anladın mı? Ya. Yeşil beslenme, maddi ve manevi yeşili beslenirsek, bu da tarihe geçsin burada bir anekdot. Bunu Yaradan şimdi bana adeta yani söyletti. Yeşil beslenme.
Rıfkı abi şimdi alışveriş merkezlerine gidiyorsunuz. Dijital dünyayı geçelim. Şehrin içine girelim. Her taraf rengarenk. Beni al, beni üreten, beni satmak isteyen patronun diliyle beni al diye sürekli seni taciz eden kapalı mekanlarda da açık yerlerde de yüzlerce, binlerce, on binlerce rengarenk giysi, ürün, yiyecek, içecek. Aynen şu öyle. Bu. Ama tabiata gidiyorsunuz Rıfkı abi, o yemyeşil tabiata gidiyorsunuz, bir ormana geçiyorsunuz. Yine yüzlerce binlerce renk var ama onlar seni yormadığı gibi
dinlendiriyor.
Baktığımda şöyle bir şey diyebilir miyiz abi? Birisi bende var olan güzellikleri karşılıksız olarak Rabbim bana sana vermeyi lütfetti dercesine seninle konuşurken... Öbürü de diyor ki senin kazandığın, emek verdiğin şeyleri bende olanları alman için buradayım diyor. Birisi kendisini sana para karşılığı, emek karşılığı, materyalist, maddeleştirerek vermek isterken öbürü ise tam tersi karşılıksız bir şekilde kendisinde olanı
5 kuruş para istemiyor.
Sana vermeyi. Burada İbn Arabi Hazretleri'nin sözü aklıma geldi. İbn Arabi Hazretleri diyor ki bütün mahlukat Hazreti insanı diyor hizmet için var edilmiştir. Onun emrine verilmiştir. Tabii. İnsan ise kendisini zuhura çıkaran, varlık halimine çıkaran, bilinmek istedim, sevilmek istedim diyerek hürmet ettiği,
aynen,
şah damarımdan daha yakın, onu halife kıldım dediği insanı ise kendine kulluk için var etmiştir diyor. Ama bu insan diyor, Rabbına değil diyor, kendisinin var olan şeye kulluğa diyor. Bu ne yaman çelişkidir diyor İbn Arabi Hazretleri. Dolayısıyla burada Rıfkı abi, ontolojik olarak yani varlığın sebebi nedir sorusuna gittiğimizde manevi beslenmede sonsuz güç sahibi olan ve sonsuz hayatı kendisine bahşettiğini söyleyen Rabbına ve o sonsuz hayatta kirlerinden, yüklerinden, pisliklerinden arınmış bir şekilde buradan gitmek üzere kurgulanmış, bütün olumlu duygu, düşünceleri alarak buradan gitmesi gereken insanın amacının, gayesinin, anlamının ne olduğu sorusu yine karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla spor yapan kişi yaptığı işin anlamının var olan, yok olmayacak olan, sürekli var olacak olan kendi bilincinin, kendi varlığının, kendi özünün ne ihanet etmeden onu tabiri caizse emanetine, sahibine ulaştırmak amacıyla hareket eden bir oyun oynadığının bilinciyle oyun oynaması gerekmiyor mu Rıfkı abi?
Çok güzel. Bu pozitif. Peki bugün olan ne? Profesyonellik.
Hmm.
Peki niye insanlar spor salonlarına gidiyor? Niye insanlar profesyonel futbol oluyor? Para kazanmak için. Bu senin dediğini yapmamak için.
Mesela,
İlgisi yok. Yani bu senin dediğin İslami ahlak.
Uzmanlar diyor ki mesela...
Bunlar ise... İşte bu, ben söylüyorum, kusura bakma, hayvani hala.
Uzmanlar diyor ki kapalı spor salonlarında oksijenin düşük olduğu, çok kalabalık yerlerde
çok
spor yapmanın tam tersi zararı var diyor.
Ölümcül. İleride yaşayacaklar
geçen
onları.
Geçen programda konuştuk.
Tabii ölümcül. Ölümcül hayat. Beslenmede, ölümcül hayata gidiyor onlar.
Beslenmede oksijenin ne kadar önemli olduğunu. Beslenmede oksijenin ne kadar önemli olduğunu.
Üstü açık olsa olur.
Oksijeni yüksek gıdalar yemenin ne kadar önemli olduğunu. Tabii. Bize oksijen
para
sağlayacak.
Ya. Necmettin para. Para kazanmak için. Öbürü de sağda solda arkadaşlar ona buna vücut yaptım hava atmak için. Yani ahlaklı bir sporla alakası yok yakından uzaktan. Sporu ahlaksızlığında kullanmak için. Bak daha önemli bir şey söylüyorum. Sporu lütfen gençler ahlaksız işlerinize kullanmak için yapmayın. Bedeli çok ağır olur. Anlayamazsın. Farkına varamazsın. Farkına varamazsın. Yaradan bir gün sana faturayı keser. Ahlaksızlığından dolayı. Sporu ahlaklanmak için yapın. Ahlaksızlığınız için yapmayın. Nokta.
Peki Rıfkı abi, sözlerimizi şöyle bitirsek programımızın sonuna doğru gelirken şunu sorsam size. Manevi beslenmeyi ailelerin, rol modellerin, çocuk emanet olarak bize verilen çocuğumuza o emanete uygun davranış kodlarıyla yapmamız gerektiğini söylediniz.
Kesinlikle.
Ama bunun mış gibi yapmadığımda cezalandırılım korkusu motivasyonuyla değil, tam tersi bunun böyle olduğunu kabulüyle yapmamız gerekiyor. Ama bu motivasyonun temelinde de bir şeyin olması gerekiyor. Acaba o motivasyonun temelinde muhabbet ve sevgi mi var? Peki o muhabbet ve sevginin temelinde de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözünde saklı olan anlam mı var Rıfkı abi?
Tabii.
Ya sadece sevgi yetiyor mu? Peki sadece sevgi yetiyor mu? Hangi sevgi Rıfkı abi? Sevgiyi nasıl aktaracağız çocuğa?
Şimdi 30 ile 70 yaş arası, 80 yaş oturur da bu Türk dizilerini seyrederlerse hangi sevgiyi aktaracaklar merak ediyorum. Ben de öyle söyleyeyim sana.
Siz bizim büyüğümüzsünüz, spor yapmış bir büyüğümüzsünüz, aile babasınız, dedesiniz.
Abi 0 ile 7 yaş arası diyorum. Bak her şey burada başlıyor. Sıfır, şimdi spor da yetenektir. Spor yapabilmek için bir çocuğun yetenekli olması lazım ve ikincisi de olmazsa olmazı hiperaktif. Bu ikisi yoksa yapamaz bu spor. Bu kendini aldatır. Ben söylemiyorum, bilim söylüyor. Mesela tembellik tembeldir zaten
geçen
ya. Yeteneği olmayan bir adam, spor yeteneği olmayan bir adam tembel.
Geçen haftalarda konuştuk, Payot, Fransız irade kitabının yazarı Payot diyor ki, insanlık tarihini değiştiren insanlar diyor, ağır spor yapanlardan çıkmamıştır. Düşünen, tefekkür eden ve yüksek ahlaka sahip insanlar bunu yapmıştır. Bu insanlar da diyor, ağır sporlarla uğraşmamıştır diyor. İnsanı eğitirken, İnsanın manevi yönünü geliştirirken, onu beslerken diyor, çocuklarımıza, gençlerimize diyor aslında ağır sporlar yaptırmamak gerektiğini
kesinlikle
savunuyor. Katılıyor musun?
Aynen, altına imza atıyorum. Ağır spor adam öldürür.
Katılıyor musunuz abi?
Bugün futbolcularımızın %90'ı 60 yaş üstü kalp büyümesinden dolayı kalp krizinden ölüyorlar. Yanlış beslenme, manevi beslenme sıfır. Çünkü futbolu bıraktıktan sonra alkol.
Ama hareket de gerekli.
Hareketsizlik.
Ama hareket de gerekli.
Şimdi
bu çelişkiyi nasıl yöneteceğiz abi?
Hangi hareket gerekli?
İşte onu soruyorum. Hangi hareket gerekli?
Peki yaradan namazı niye koymuş abi? Yavaş. Yavaş.
Güzel.
Yavaş yaşa. Uzun yaşamak mı? Yavaş yaşa.
Çok güzel.
Akıllı ol, yavaş yaşa.
Aslında gençlerimizin de bunu öğrenmesi lazım değil mi Rıfkı
Necmettin
abi? Gençlerimizin de bunu
öğrenmesi. Allah-u Teala boynumuz için bile sporu koymuş, namazın içine saklamış. Selam veriyorsun değil mi? Bak bu kadar. Peki bizim gençlerimiz ne yapıyor halteri kaldırırken? Sonra ne oluyor abi? Boynundaki omurlar patlıyor, kırılıyor, yırtılıyor. Kaslar farkında değil. Kuvveti kasları idare ediyor. Ama bir geliyor 50'ye, o aynı spor yapamadığı için
doğru,
hastanelik oluyor, doğru, felç oluyor. İşte bunun için öğretmenlerimiz, ebeveynlerimiz ve rol modeller bu işin vebalindedir.
Peki o zaman abi, ben bu konuşmayı, programın sonuna geldik, bir şey çıktı. Aslında şunu fark ettim konuşurken, bizim geleneksel, psikologlar da bunu söylüyor bugün, geleneksel oyunlarımızın, yani anneannelerimizdeki oyunlar var ya bizim.
Folklor.
Folklor, ata binme,
ok atma,
mahalle oyunları,
yüzme.
Yok, mahalle oyunları, o mahallenin içinde oynadığımız oyunlar, seksekinden tut, yöresi olarak birçok oyun var. Aslında oyunlarımızı da hayatın içine sokmamız gerektiğini fark ettim.
Ya keşke sokabilsek.
Tam tersi, bu spor oyunlarımızı da hayattan kopardırdık abi. ve dijitalleşme diyebilir miyiz abi?
Ahlaksızlık için spor yapmayalım. Ahlaklı olmak için spor yapalım. Nokta.
Evet. Yani oyunlarımızı da düşünmemiz gerekiyor mu Rıfkı abi?
Tabii. Onlar bize güzellik veriyor. Biz onlar dostluk veriyor.
Paylaşmayı.
Mutluluk veriyor, huzur veriyor, paylaşım veriyor.
Empati kurmayı.
Tabii. Hmm. Bölücülüğü yok ediyor. Birlik veriyor, dirlik veriyor. Yani güzellik ne varsa veriyor. Ama profesyonel olduğun gün ne kadar güzel olmayan şey varsa yaşamaya hazır ol. Kendin de onun içindesin bizzati.
Evet.
Şimdi Arsene Wenger.
Arsene Wenger'den programdan önce
diyor
konuşmuştuk.
Diyor ki bir oyuncuyum diyor 7 yaşına kadar bakarım. Ahlaklı mı? Yetenekli mi diye. İki şeye bakarım diyor. Fransız Futbol Federasyonu'nun çalışanlarından biri olmuş. Danışman gibi daha doğrusu. Onun bir söyleşini izledim. Çok hoşuma gitti. Arsene Wenger bir Hristiyan. Bilmiyorum Katolik, Protestan neyse. Aynen şu ifade ediyor.
İnancı çok önemli değil, evet.
Ama şunu ifade ediyor 70 yaşlarını 75. Ben diyor sporcunun iki şeyine bakarım. Ahlaklı mı? Yetenekli mi? Hmm. İkisi de yoksa diyor kabul etmem.
Biri eksikse yine yapmam.
Kabul etmem
yetenekli
diyor.
Ama ahlaksız.
Kabul etmem diyor. Hmm. Çünkü şöyle diyor. Ahlaksız olduğu için diyor o mutlaka maçtan bir gün önce diyor ahlaksız işler yapabilir. Arkadaşlarıyla takılır, uykusuz kalır, alkol alır. Bu bana yaramaz
maç
diyor.
Maç içerisinde tutum ve davranışlarıyla beni zor durumda
bırakabilir. Oraya bile gelmiyor daha. Oraya bile gelmiyor.
Güzel.
Çünkü zaten maçta yok ki. Maçta olamayacak ki. Hani bizi yakacak diyor. Onun için ben önce diyor ahlaklı, karakterli yönüne bakarım. Sonra diyor yeteneğine bakarım. İkisi de varsa kabul ederim altyapıya diyor. Bugün altyapı hocalarımızın en büyük sıkıntısı bu. Bak altyapı hocaları da kendilerinin hoca yapacaklar oraya yukarıdaki başkan ahlak ve yeteneği başa koyacak ve bu ikisinin olmazsa olmaz olacak. Altyapıdaki hocalarını da onlardan seçecek ve o hocalar da gelen oyuncuları para karşılığında değil, spor okullarıyla değil, gerçekten o kulübe. Bakın bugün Türkiye'de altyapıdan oyuncu çıkmıyor. Kaç tane çıkıyor? Ve ben geçen hafta liglere baktım. Beyaz oyuncu sayısı her takımda 3'ü geçmiyor. Altyapı 2'yi geçmiyor. Hatta bazılarında hiç yok. Peki biz nereye gidiyoruz? Nerede Türk çocukları? Hani ahlak, hani biz takip edilecektik. Hani Müslümandık. Hani takip edilecek çocuk yetiştiriyorduk. Demek ki biz zaten ebeveynler ve öğretmen, hoca olarak sınıfta kalmışız. Sınıfta kalmışız.
Dolayısıyla programı şöyle bir
rol modeller sınıfta kalmış.
Başka bir programda bunu konuşacağız. Sporun yapılanması nasıl olacak? Yönetimi.
Haftaya.
Onu ayrı bir programda.
Haftaya da işte benim.
Ayrı bir programda onu konuşmamız gerekiyor.
Şimdi tavafuk oldu bu. Hmm. Ben de haftaya spordaki yönetici yapılanması.
Evet yani sportif yapılanmayı konuşmamız
evet,
gerekiyor.
Evet kulüplerin yapılanması
tamam.
Ve sportif yapılanması
nasıl
hangi olacak? Ahlaki değerlerle ve yetenekle ve karakterlerle
hayır,
olmalı.
Ve kurumsal olarak da nasıl olacak altyapı?
İşte
bunları konuşacağız.
Onlar da çok böyle besin manevi ve maddi beslenme gibi.
Okulların tabii, içinde mi olacak? Işte, bu spor kulüpleri ne getiriyor? Bunları
önce bir yöneticileri konuşalım. Sonra da kulüplerin yapılanması. Önce bir yöneticiden yapılanması. Hangi yöneticiler kulüp yönetmeli? Hangi tip yöneticiler kulüpleri yönetmeli?
Ama şöyle Rıfkı abi, şimdi siz kurumsallaşmayı doğru noktada yapmazsanız, kurumsallaşmanın kurallarını ahlaki düzlemde oluşturmazsanız yönetici istediğiniz kadar iyi olsun. Çok problem
İşte hangi
değil.
Kurumsallar?
İşte onu konuşacağız. Heh. Burada programı nihayetlendirelim. Bir sonraki programda inşallah bunu detaylandırırız Rıfkı abi. Sevgili seyirciler, değerli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftaki programımızda da beslenme, manevi beslenme, duygularımızın, düşüncelerimizin spor yaparken, hayatı idame ettirirken bizim ahlaki tutum ve davranış geliştirmemizde ne kadar etkili olduğunu biraz da örneklerle, somut örneklerle konuşmaya çalıştık. Umarız inşallah Rabbimizin izniyle faydalı olmuşuzdur. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle esen kalın, iyi haftalar, Allah'a emanet olunuz efendim.